Ayrım 31, Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 314. Bu hikayeye devam edeceğim hiç aklıma gelmemişti. Ama işte yine uçları kıvrılmış kağıtlar masamın üstünde duruyor. Buna 3-4 sayfa daha ekleyeceğim. Hem bunları yeni bir bloknota yazacağım. Bunu bir dükkandan aldım. Portland'da Kongre Caddesi'nde bir dükkana girerek aldım. Hikayemi 1976'da Shawshank hapishanesindeki kasvetli hücrede karanlık bir ocak günü tamamladığımı düşünmüştüm. Şimdi Mayıs 1977 ve ben Portland'da Brewster Oteli'nin küçük ucuz bir odasında oturuyorum. Pencere açık, trafiğin gürültüsü heyecanlanmama ve biraz da korkmama neden oluyor. Sık sık gidip pencereye bakıyorum. Böylece pencerede parmaklık olmadığına gerçekten inanmayı istiyorum. Geceleri iyi uyuyamıyorum çünkü burada bir karyola var. Karyola da oda kadar ucuz türden ama bana çok büyük ve çok lüksmüş gibi geliyor. Her sabah tam 6.30'da uyanıyor, nerede olduğumu anlayamayarak korkuya kapılıyorum. Düşlerim de kötü. Havalanıp sonra da düştüğümü görüyorum. Bu duygu hem korku hem de zevk verici. Hayatımda neler oldu bunu tahmin edemez misiniz? Affedildim. 38 yıl uğraştıktan sonra sonunda beni affettiler. Sanırım 58 yaşında olduğum için kimseye ilişemeyecek kadar tükendiğim kanısına vardılar. Biraz önce okuduğunuz yazıları az kalsın yok edecektim. Çünkü hapishanelerde içeriye giren yeni balıklar gibi affedilerek dışarıya çıkacak olan sabıkalıları da iyice ararlar. Hikayemde daha 8-10 yıl yatmama neden olacak bilgilerin yanı sıra çok daha tehlikeli bir şey vardı. Andy Dufresne'nin yerleştiğini sandığım kasabanın adını yazmıştım. Meksika polisi Amerikan polisiyle seve seve işbirliği yapardı. Oysa özgürlüğümle hikayeyi ortadan kaldırmama arzumun Andy'nin özgürlüğünü yok etmesini de istemiyordum. Sonra Andy'nin 1948'de 500 doları hapishaneye nasıl soktuğunu anımsadım. Ben de hikayemi dışarıya aynı şekilde çıkardım. Yalnız işi güvenceye almak için Ziu Taneho yazılı sayfaları temize çektim. Eğer bu kağıtlar yine de beni ararlarken bulunsaydı ben içeride kalırdım. Polisler de Andy'yi Peru'da Las Intrudres adlı bir sahil kasabasında ararlardı. Affedilmeme karar veren komite bana Güney Portland'daki büyük yiyecek yolu marketinde satıcı yardımcısı görevini buldu. Aslında bu sadece müşterilerin aldıklarını kese kağıtlarına dolduran biri anlamına geliyor. Siz bu markette alışveriş ediyorsanız aldıklarınızı ben paketlemiş olabilirim. Hatta büyük kese kağıtlarını arabanıza kadar taşımış da olabilirim. Yalnız 1977'nin Mart'la Nisan'ında alışveriş etmişseniz beni görmüş olabilirsiniz. Çünkü o markette o kadar kaldım. Başlangıçta dışarıda yaşayabileceğimi hiç sanmıyordum. Hapishanenin dış dünyanın çok küçük bir modeli olduğunu söylemiştim. Ancak dışarıda her şeyin hızla değiştiğinden haberim yoktu. İnsanlar büyük süratle hareket ediyorlar. Hatta eskisinden daha hızlı ve yüksek sesle konuşuyorlar. Kendimi bu hayata alıştırmam çok güçtü. Hala da tam anlamıyla alışmış sayılamam. Örneğin kadınlar. 40 yıla yakın süre kadınları unuttuktan sonra onlarla dolu bir dükkanda çalıştım. Yaşlı kadınlar, üstünde bebek burada yazılı ve aşağıya doğru bir ok olan tişörtler giymiş hamile kadınlar. Göğüs uçları elbiselerinden belli olan sıska kadınlar. Ben içeriye girmeden önce bir kadın bu kılıkta sokağa çıksaydı hemen tutuklanırdı. Sonra onun dengesini yitirip yitirmediğini anlamaya çalışırlardı. O kadınlara baktıkça sık sık arzuya kapılıyor ve pis kafalı bir ihtiyar olduğum için kendime küfrediyorum. Tuvalete gitmek de ayrı bir sorundu. O zaman gelip patronumdan izin alma isteğine kapılıyordum. Bu isteğime engel olabilmek için de kendimi zorlamam gerekiyordu. Bu parlak dış dünyada rahat rahat tuvalete gitmek elimdeydi. Fakat bunu bilmek yeterli değildi. Ben yıllardır tuvalete gitmek için en yakındaki gardiyandan izin almaya alışmıştım. Bunu yapmamak 2 gün hücre cezasına çarpılmama neden olurdu. Patronum benden hoşlanmıyordu. 26-27 yaşlarında genç bir adamdı. Yaşlı korkak bir sokak köpeğinin okşanmak isteyerek karın üstü sürüne sürüne yaklaşması, yaltaklanması insanı nasıl tiksindirirse, benim hayalim de aynı şekilde onu sinirlendiriyordu. Tanrı biliyor ya, ben de kendimden tiksinmekteydim ama bunları yapmamak elimde değildi. Ona hapishane hayatı işte insanı bu hale getiriyor demeyi istiyordum. Biraz otoritesi olan herkesi bir efendi ve seni de o efendinin köpeği haline sokuyor. Belki hapisteyken de bir köpek olduğunu biliyorsun. Fakat orada griler giyen herkes köpek sayıldığına göre bu durum seni fazla etkilemiyor. Ama dışarıda durum farklı, o zaman çok sarsılıyorsun. Ancak bunları onun gibi genç bir adama anlatamazdım, beni asla anlayamazdı. Affedildiğim için haftada bir gözükmem gereken görevli de bunu anlayamazdı. Görevli kırmızı sakallı, iri yarı, eski bir denizciydi. Her hafta 5 dakika kadar konuşuyorduk. Adam türlü türlü şaka yapıyor ve bunlar bitince de ''Barlara gitmiyorsun ya kızıl'' diye soruyordu. Ben de gitmediğimi söylüyor ve ertesi haftaya kadar ondan uzak kalıyordum. Radyoda çalınan müziğe de şaşırıyordum. Ben içeriye girdiğimde büyük caz orkestraları vardı ve çaldıkları parçalar çok güzeldi. Şimdi her şarkı yatmakla ilgili sanırım. Sonra yollardaki arabalar inanılmayacak kadar fazla. Her karşıdan karşıya geçişte kendimi tehlikeye attığımı sanıyordum. Bana yabancı olan ve korku veren daha pek çok şey görüyordum. Bu yüzden içeriye girmek için bir şey yapmayı düşünmeye başladım. Şartlı affedildiğim için en küçük hata yeterli olabilirdi. Bunu söylemekten utanıyorum ama para çalmayı ya da çalıştığım marketten yiyecek yürütmeyi kafamdan geçiriyordum. İnsanın her gün ne olduğunu bildiği o sakin yere geri dönebilmek için her şeyi yapmaya razıydım. Andy'yi tanımamış olsaydım bu tür bir şey yapabilirdim. Fakat özgür olabilmek için küçük taş çekiciyle yıllarca durmadan sabırla betonu kazan arkadaşımı düşünüyordum. O zaman aklıma bu tür şeyler geldiği için kendimden utanıyor ve kararımdan cayıyordum. Onun özgür olması için daha fazla nedeni bulunduğunu söyleyebilirdiniz. Yeni bir kimliği ve parası vardı. Fakat aslında doğru değildi bu. Çünkü Andy kaçarken yeni kimliğe ve paraya erişebileceğinden emin değildi. O sadece özgür olma isteğini duymuştu. Şimdi ben elde ettiğim şeyi böyle ziyan edersem, onun yıllar süren azim ve çabasını aşağı görmüş olurdum. Bunun üzerine ben de otostopla Buxton'a gitmeye başladım. Nisan 1977 başlarında karlar erimeye, yeşil otlar belirmeye, hava ısınmaya yüz tutmuştu. Bu yolculuklarımda cebimde daima bir pusula bulunduruyordum. Andy Buxton'da büyük bir kır vardır demişti. Bunun kuzeyinde bir kaya yükselir. Bu kayanın dibinde bir yerde mine kırlarında olmaması gereken bir taş bulunuyor. Belki de boşuna uğraştığımı düşünüyorsunuz. Buxton gibi bir yerde kaç kır, kaç tarla vardır? 50 mi, 100 mü? Ben kendi deneyimime dayanarak daha da fazla olduğunu söyleyeceğim. Bu arada bazı kırları sürüp tarla haline de getirmişlerdi. Hem aradığım kırı bulsam da tanıyamayacaktım. Çünkü donan lavdan oluşan taşı bulamayabilirdim. Her şeyden önemlisi Andy bunu cebine koyup gitmiş de olabilirdi. Bu yüzden düşüncenizi kabul ediyorum. Boşuna uğraşıyordum. Hem şartlı olarak affedilen bir adam için durum daha tatsızdı. Çünkü o kırların, o toprakların kenarlarına girmek yasak yazılı tabelalar dikilmiş olurdu. Dediğim gibi küçük bir hata içeriye atılmama yeterdi. Benimkisi umutsuz bir işti. Fakat 27 yıl bir betonu kazmak da aynı şey değil miydi? Hem artık her şeyi sağlayabilen bir adam değil, bir satıcının çırağı olduğuma göre bana yeni hayatımı unutturacak bir uğraş bulmam iyiydi. Benim uğraşım da dolaşıp Andy'nin taşını aramaktı. İşte bu yüzden otostopla Buxton'a gidiyor ve dolaşıyordum. Şakıyan kuşları dinliyor, eriyen karların su yollarından akmasını seyrediyordum. Bir yandan da o kırları arıyordum. Çoğunu gördükten sonra listemden siliyordum. Onların bir yanında yükselen bir kaya yoktu. Bazılarında böyle bir kaya vardı fakat pusulan bunların kuzeyde olmadığını açıklıyordu. Yine de gidip o kayalara bakıyordum. Bunu yapmak zevkliydi. Bu gezintilerimde kendimi özgür ve rahat hissediyordum. Bir cumartesi yaşlı bir köpek peşime takıldı. Bir günde kıştan pek sıska çıkmış bir geyik gördüm. Sonra 23 Nisan geldi. O günü bir 58 yıl daha yaşasam unutamam. O cumartesi hava pek güzeldi. Köprüye oturmuş balık tutan çocuk, yürüdüğüm yerin adının eski Smith yolu olduğunu söyledi. Öğle yemeğimi marketin kahverengi kese kağıtlarından birine koyup getirmiştim. Yolun kenarında bir taşa oturarak bunu yedim. Yemeğim bitince küçük bir çocukken babamın bana öğrettiği gibi kese kağıdını gömdüm. Etrafı kirletmeye hakkım yoktu. Öğleden sonra ikiye doğru sol tarafta uzanan büyük bir kır gördüm. Bunun bitiminde de büyük bir kaya yükseliyordu. Islak topraklara basarak o kayaya doğru gittim. Daha kayaya yaklaşmadan o taşı gördüm. Siyah camı andıran bu taş pek düzgündü ve bir Maine kırında da onun işi yoktu. Uzun süre ona baktım. Bilemediğim bir neden yüzünden ağlamayı istiyordum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Kendimi kontrol edebilecek hale geldiğimi anlayınca kayaya yaklaştım. O taşın yanına çömeldim. Dizlerim patlayan çifteler gibi sesler çıkardılar. Uzanıp taşa dokundum. Bu gerçekti ama elimi alamadım. Çünkü altında bir şey olabilirdi. Taşın altında ne olduğunu anlamadan oradan uzaklaşabilirdim. Onu yanıma almaya niyetim yoktu. O taşı kırdan almanın dünyanın en kötü hırsızlığı olacağını hissediyordum. Hayır, sadece kendimi daha iyi hissetmek, belki de dokunarak gerçek olduğunu anlamak için taşı kaldırdım. Bunun altındaki şeye çok uzun süre baktım. Gözlerim bunu görüyordu ama kafamın durumu anlaması epey zaman aldı. Taşın altında ıslanmaması için naylon torbaya konulup sarılmış bir zarf vardı. Üstüne Andy okunaklı yazısıyla adımı yazmıştı. Zarfı alarak taşı orada Andy'nin koyduğu yerde bıraktım. Benden ve Andy'den önce arkadaşı da taşı oraya bırakmış olacaktı. Sevgili kızıl, bu mektubu okuyorsan dışarıdasın demektir. Şu ya da bu şekilde kurtulduğun anlaşılır. Yolun burasına kadar gelebildiğine göre biraz daha ilerlemeye razı olabilirsin sanırım. O kasabanın adını anımsıyorsun değil mi? Planımı uygulayabilmem için iyi bir adamdan yararlanabilirim. Bu arada benim için bir içki iç ve bu işi düşün. Senin yolunu gözleyeceğim. Umudun iyi bir şey olduğunu unutma kızıl. Belki de en iyi şey bu. Ve hiçbir şey ölmez. Bu mektubun seni bulacağını ve seni iyi bulacağını umarım. Dostum Peter Stevens. Mektubu kırda okumadım. Birden korkuya kapılmıştım. Görünmeden oradan uzaklaşmak istiyordum. Doğrusunu isterseniz yakalanmaktan korkuyordum. Odama dönerek mektubu orada okudum. Sonra başımı kollarıma dayayarak ağladım. Zarfta 20 tane gıcır gıcır 50 dolar vardı. Şimdi Brewster Oteli'ndeyim. Bir bakıma yine suçlu sayılıyorum. Bu kez suçumu gidip af komisyonunun seçtiği görevliyle konuşamam. Kimse böyle bir şeyle suçlanan birini yakalamak için yollara barikat koydurmaz. Şimdi ne yapacağımı düşünüyorum. Yazdığım hikaye var. Bir doktorun çantası büyüklüğündeki bavulun sahip olduğum her şeyi içine alıyor. 19 tane 50 dolarım, 4-10 dolarım ve biraz da bozuk param var. 50 dolarlardan birini bozdurarak bu bloknota aldım. Şimdi ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Fakat aslında ortada bir sorun yok. İki seçeneğim olduğunu anlıyorum. Ya harekete geçer yaşarım ya da ölürüm. Önce bu hikayeyi çantama koyacağım, sonra çantamın kayışlarını takacağım. Paltomu alıp aşağıya inerek bu pislik yuvasına olan borcumu ödeyeceğim. Sonra bir bara girerek barmenin önüne 5 dolar bırakacak ve bana 2 kadeh Jack Daniels vermesini söyleyeceğim. Birini kendim, diğerini de Andy Dufresne için içeceğim. 1938'den beri özgür olarak ilk kez bu içkileri içeceğim. Sonra barmene 1 dolar bahşiş verip teşekkür edeceğim. Bardan çıkıp Springs yolundaki otobüs terminaline gideceğim. El Paso için bir bilet alacağım. New York'ta aktarma yapmam gerekecek. El Paso'ya gelince de McNary'e bir bilet alacağım. McNary'e eriştiğimde benim gibi eski bir sabıkalının sınırı geçerek Meksika'ya girebilmek için bir yol bulup bulamayacağını anlayacağım. O adı anımsıyorum tabii. Zihuatanejo. Böyle bir at unutulmayacak kadar güzeldir. Çok heyecanlıyım. Bu yüzden kalemi titreyen elimde tutmakta güçlük çekiyorum. Böyle bir coşkuyu ancak özgür bir adam, sonucu belli olmayan uzun bir yola başlamak üzere olan özgür bir kişi hissedebilir sanırım. Andy'nin orada olacağını umuyorum. Sınırdan geçebileceğimi umuyorum. Arkadaşımı görüp elini sıkabileceğimi umuyorum. Pasifik'in düşlerimdeki gibi masmavi olacağını umuyorum. Umut ediyorum.
31. ayrımın sonu. Sayfa 321.